Ayrım 16. Sabırsız Yürek, Stefan Zweig. Sayfa 139. Kondor bütün bunları söylerken yürümeyi sürdürüyor, bir kez olsun yüzüme bakmıyordu. Bir süre sonra yavaşladı. Bir şeyler düşündüğü belliydi. Onu rahatsız etmek istemedim. 4-5 dakika hiç konuşmadan yan yana yürüdük. Yanımızdan geçen arabaya yol vermek için kenara çekildik. Basit bir köylü olan arabacı, gecenin bu saatinde boş yolda, konuşmadan dolaşan bir teğmenle kısa boylu şişman gözlüklü adamın oluşturduğu garip çifte merakla baktı. Araba geçtikten sonra kondor birden bana döndü. Bakın teğmenim, dünyada bir şeyi yarım söylemek ya da yarım bırakmak kadar kötü bir şey yoktur. Her kötülük bu yarım işlerden çıkar. Belki de istemeden gereğinden fazla konuştum ama iyi duygularınızın incinmesine neden olmayı kesinlikle istemem. Öte yandan sizi meraklandırdım hiç kuşkusuz. Bu konuda bilgi edinme ihtiyacı duyacaksınız. Korkarım size gerçekler çarpıtılmadan tüm açıklığıyla anlatılmayacak. Aslına bakarsanız birinin sürekli ziyaret ettiği bir evde beraber olduğu insanların kim olduğunu bilmeden bulunması kabul edilir bir durum değil. Hatta artık kekesfalvalara aynı rahatlık içten duygularla gidemeyebilirsiniz bile. Eğer dostumuzla ilgili gerçekleri öğrenmek, samimiyetle öğrenmek istiyorsanız size gerekli açıklamaları yapmaya hazırım. Elbette. Kondor cep saatine baktı. 11'i çeyrek geçiyor. Yaklaşık 2 saat vaktim var. Trenim 1.20'de. Ancak bu tür konuların yolda ayaküstü konuşulmasının doğru olmayacağını düşünüyorum. Rahatça konuşabileceğimiz sakin bir yer biliyor musunuz? Biraz düşündüm. En iyisi Arşidük Friedrich Caddesi'ndeki Tirol Şarap Evi dedim. Orada rahatsız edilmeden rahatça konuşabileceğimiz localar var. Mükemmel. En doğrusu bu dedikten sonra adımlarını yine sıklaştırdı. Tek sözcük etmeden yolun sonuna kadar yürüdük. Bu arada kasabanın bitişik düzende sıralanmış evlerinin ay ışığında ağaçlı bir bulvarı andırdığı ana yola ulaştık. Tamamen ıssız yollarda arkadaşlarımdan hiçbirine rastlamamış olmamız gerçekten büyük şanstı. Nedeni tam olarak bilmesem de ertesi gün yanımdakinin kim olduğu konusunda sorguya çekilmek istemiyordum. Bu garip olaylar ağına takıldığımdan bu yana giderek daha gizemli derinliklerine yuvarlandığımı hissettiğim bu labirentle bağlantı kurulabilecek her olgudan korkar olmuştum. Tirol Şarap Evi kötü şöhretine rağmen küçük, samimi bir lokaldi. Kasabanın oldukça ücra bir köşesinde, eski, kargacık burgacık dar bir sokakta olmasına rağmen, üçüncü ya da dördüncü sınıf bir şaraphaneydi ve bizim çevrelerde oldukça rağbetteydi. Bunun sebebi de hiç kuşkusuz sahibinin anlayışlı bir insan olması, ayrıca gündüz bile olsa çift kişilik bir oda kiralamak isteyen müşterilerinden polisin sormayı zorunlu tuttuğu kimlik belgelerini isteyerek onları rahatsız etmeyecek kadar bilinçli bir unutkanlığı olmasıydı. Kısa ya da uzun, bu kaçamakların gizli kalabilmesini sağlayan öteki bir güvencede bu aşk yuvalarına ulaşmak için herkesin gözü önünde olan ana girişi değil, bir kasabada her an sizi görebilecek binlerce göz vardır, kimsenin dikkatini çekmeden barın yan tarafındaki dar merdivenleri kullanarak gizli hedefinize ulaşabilmenizdi. Buna karşılık bu tür basit lokantaların genelinde olduğu gibi sunulan mezeler ve içkiler pek de iyi sayılmazdı. Ama yine de her akşam yöre sakinleri burada örtüsüz tahta masaların etrafına doluşur, içkilerini yudumlarken bir yandan da günün olaylarından, devlet ve ülke sorunlarından konuşurlardı. Beraber olmak ve şaraplarını yudumlamaktan başka düşüncesi olmayan, kendi halindeki bu ayyaşların doldurduğu dikdörtgen biçimindeki basit salonun çevresine birkaç basamak yüksekliğinde localardan oluşan bir galeri yapılmıştı. Localarının arası tahta üzerine kızgın demirle yapılmış, gereksiz resimlerle, içkiyle, sarhoşlukla ilgili vecizelerle süslenmiş ve oldukça kalın tahta duvarlarla ayrılmıştı. Bu küçük 8 bölme, mekanın orta kısmından ağır perdelerle ayrılıyordu. Öyle ki buraların neredeyse çembre separe oldukları bile söylenebilirdi. Aslında gerçekte de kısmen bu amaçla kullanılıyorlardı. Subaylar ya da garnizondaki bir yıllık gönüllüler Viyana'dan gelen kızlarla dikkat çekmeden eğlenmek istedikleri zaman bu localar için rezervasyon yapıyorlardı. Duyduğuma göre genelde fazlasıyla disiplinli bir insan olan albay bile emrindeki gençlerin eğlence anlarının sivillerce görünmesini engelleyen bu akıllıca tedbiri olumlu karşılıyordu. İçeride geçerli kurallar arasında da gizliliğe saygı başroldeydi. Şaraphanenin sahibi Herr Verleitner'ın geleneksel Tirol giysileri içindeki bayan garsonlarına locaların perdelerini hiçbir şekilde önceden sesli olarak izin almadan açmamaları ve subayları localardaki zille özel olarak çağrılmadan rahatsız etmemeleri konusunda kesin talimatı vardı. Böylece eğlenceye rağmen ordunun onuru korunuyordu. Bir locanın yalnızca rahatsız edilmeden konuşmak amacıyla kullanılması bu hanın geçmişinde pek görülmüş olaylardan değildi. Ancak Doktor Kondor'un söz verdiği açıklamalar sırasında içeri girecek arkadaşlarımdan birinin selamı ya da meraklı bakışlarıyla rahatsız edilmek istemiyordum. Ayrıca benden yüksek rütbeli birine rastlayınca mecburen ayağa kalkmak da beni rahatsız ederdi. Kondor'la birlikte bara doğru ilerlerken birden huzursuz oldum. Ertesi gün böyle yabancı, şişman bir adamla locada özel saatler geçirmiş olduğum için arkadaşlarım arasında nedenle alay konusu olabileceğimi düşündüm. Ama içeri girince lokalin oldukça tenha olduğunu görüp rahatladım. Bizimki gibi küçük bir garnizon için ay sonlarında her zaman görülen olağan bir durumdu bu. Bizim karargâhtan kimse yoktu. Ayrıca tüm localar da boştu. İstediğimizi seçebilirdik. Kondor, garson kızın tekrar gelmesine gerek olmayacak şekilde bir defada 2 litre şarap siparişi vererek parasını da yüklü bir bahşişle beraber peşin ödedi. Garson kız, "İyi eğlenceler, çok teşekkür ederim." dedikten sonra kayboldu. Kapıdaki kalın perde örtüldü. Arada sırada salondaki masalardan duyulan birkaç yüksek ses ya da kahkaha dışında tüm sesler kesildi. Burası güvenli ve rahatça konuşabileceğimiz sessiz bir hücreydi. Kondor önce benim, sonra kendinin ayaklı kadehine şarap doldurdu. Tereddütlü hareketlerinden bana söyleyeceklerini, belki de söylememesi gerekenleri içinden geçirdiği anlaşılıyordu. Bir anlamda söyleyeceklerinin muhasebesini yapıyordu. Neden sonra bana döndüğünde beni daha önce çok rahatsız eden uykulu ve kayıtsız hali tamamen kaybolmuştu. Bakışları son derece net ve kararlıydı. En doğrusu her şeye en başından başlayıp asil her Lajos von Kekesfalva'yı şimdilik bir yana bırakmak. Çünkü o zamanlarda henüz bu isimde biri yoktu. Siyah ceketli, altın gözlük çerçeveli bir çiftlik sahibi, bir asilzade ya da Macar soylusu yoktu o günlerde. Yalnızca Macaristan-Slovakya sınırındaki küçük bir köyde oturan, köydekilerin çoğunlukla Lemmer Kanitz diye çağırdıkları, gerçek adı ise Leopold Kanitz olan zeki, narin gövdeli, cin bakışlı küçük bir Yahudi çocuğu vardı. O anda şaşkınlıktan sıçramış ya da başka bir şekilde hayretimi belirtmiş olmalıyım. Her şeyi bekliyordum ama böyle bir şeyi asla. Kondor gülümseyerek rahatlık içinde konuşmasını sürdü. Evet, Kanitz. Leopold Kanitz, gerçek adı bu. Ancak çok sonraları bu isim bir bakanın isteğiyle değiştirilip bir de asalet ünvanıyla süslenmiş. Buralarda uzun süre yaşayan, güçlü ve iyi bağlantıları olan birinin Pionöve edinebileceğini, adını Macarlaştırıp hatta bir de asalet ünvanı ekletebileceğini hatırlamıyorsunuz herhalde. Gerçekten de bunları bilmek için henüz çok gençsiniz. O günlerin üzerinden çok sular aktı. Bu kırnaz bakışlı, iş bilir, akıllı, yerden bitme Yahudi delikanlısının, para karşılığı meyhanede içen çiftlerin atlarına ya da arabalarına göz kulak olduğu ya da bir avuç patates karşılığında pazardan dönen kadınların sepetlerini eve taşıdığı günler çok gerilerde kaldı. Kekesfalva'nın ya da daha doğrusu küçük Kanitz'in babası Macar soylusu falan değildi. Şehrin girişinde küçük mütevazi bir meyhane işleten çok fakir, güçsüz bir Yahudiydi. Oduncular ve arabacılar sabah akşam orada mola verir, Karpat dağlarını geçerken yaşanacak soğuktan önce ya da sonra birkaç kadeh 70 derecelik şnapsla içlerini ısıtmaya çalışırlardı. Bazen içki kadehte durduğu gibi durmaz, alkolün etkisiyle içleri kaynayıp içki kafalarına vurunca ortalık dağılır, sandalyeler, şişeler havalarda uçuşurdu. İşte böyle arbedelerden birinde küçük Kanis'in babası onu öldüren darbeyi almıştı. Pazardan dönen birkaç sarhoş çiftçi kavgaya tutuşunca tek ekmek kapısı olan meyhanenin kiralık eski eşyalarını korumaya çalışan meyhaneci onları ayırmaya çalışmış, iri yarı bir adam olan arabacı onu hırsla tuttuğu gibi köşeye savurmuş, zavallı adam orada inleyerek kala kalmıştı. O günden sonra bir yıl kadar kan kusmuş, bir yıl sonra da hastanede ölmüştü. Ailesine geride hiç para bırakamadı. Ancak cesur bir kadın olan dul karısı, çamaşır yıkayarak, ebelik yaparak kendine ve çocuklarını kimseye muhtaç olmadan bakmayı başardı. Bu arada bohçacılık da yapıyor, küçük Leopold ise bohçaları sırtında taşıyarak ona yardım ediyordu. Bunun dışında da birkaç kuruş kazanabilmek için elinden geleni ardına koymuyor, bakkala çıraklık, köyler arası kuryelik yapıyordu. Daha arkadaşlarının sokaklarda bilye oynadıkları bir çağda o her şeyin fiyatını, neyin nereden kaça alındığını, neden nasıl yararlanacağını, alımı satımı biliyor, bu arada eğitimi için de zaman ayırabiliyordu. Hahambaşı ona okuma yazmayı öğretiyordu. Küçük çocuk o kadar yetenekli ve istekliydi ki, daha 13'üne yeni basmışken bir avukatın katipliğini yaptığı gibi küçük esnafın defterlerini tutuyor, vergi beyannamelerini dolduruyordu. Geceleri ışıktan tasarruf etmek için her damla gaz yağı zaten yetersiz olan aile bütçesi için israftı, bekçi kulübesinin ışığında oturuyor, başkalarının attığı yırtık kitapları, gazeteleri okuyordu. Daha o zamanlarda köyün ihtiyarları sakallarını sıvazlayarak bu küçük delikanlının ileride bir gün büyük adam olacağı kehanetinde bulunuyorlardı. Slovakya'daki köyden nasıl olup da Viyana'ya geldiğini bilemiyorum. Ancak 20 yaşlarında buralarda görünmeye başladığında bir sigorta şirketinde eksper olarak çalışıyordu bile. Yorulmak bilmez kişiliğiyle bunun dışında daha yüzlerce küçük işi de kovalıyordu. Galicia'da genellikle komisyoncu diye adlandırılan türde her işi yapan, her şeyi pazarlayan, mal arayanla mal satan arasında köprü kuran biriydi o artık. Önceleri o herkese gidiyordu. Sonunda yeteneğinin farkına varıp ondan faydalanabileceklerini anladılar. Her işten anlıyor, her şeye bir çözüm buluyordu. Örneğin kızını evlendirmek isteyen bir dul kadın mı var? Hemen çöp çatanlık görevini üstleniyor. Amerika'ya göçmek için belge ve bilgiye ihtiyaç mı duyuluyor? Leopold bunları da toparlıyordu. Bunun dışında eski elbiseler, saatler, antikalar alıyor, değerlendiriyor, tarla, araba ve büyük malların el değiştirmesini organize ediyor. Ayrıca borç paraya ihtiyaç duyan subaylar olduğunda kefil dahil bunu da hallediyordu. Yıldan yıla çevresi de, bilgisi de, etkisi de artıyordu. Böylesine bir çalışma hırsı ve yorulmazlıkla insan elbette çok kazanır. Ancak büyük servetler alınanla verilen, üretilenle tüketilen arasında özel bir bağıntı olduğunda ortaya çıkar. Arkadaşımız Kanitz'in yükselmesindeki ikinci sır da bu. Kendisi bu yıllar süresince birkaç akrabasına destek olmak ve erkek kardeşini okutmak dışında hiç masraf etmemiş, kendine siyah bir ceket ve sizin de bildiğiniz altın çerçeveli gözlük dışında hiçbir şey almamıştı. Bunları almasının nedeni de köylü ve çiftçiler arasında saygın, okumuş adam olarak görülmekti. Aslında çoktan durumunu düzeltmiş, varlıklı bir adam olmuştu. Ama hala küçük bir sigorta eksperi olarak çalışıyor, böyle tanınmaktan vazgeçmiyordu. Eksper fevkalade bir sözcüktü. Arkasına istenilen her şeyi gizleyebileceği beyaz bir örtüydü bu sözcük. Ve Kekesfalva bu maskenin gerisinde uzun zamandır aracı değil, işveren ve yatırımcı olduğunu gizliyordu. Onun için zengin olmak, zengin tanınmaktan daha önemli ve doğruydu. Sanki Schopenhauer'ın kişinin ne olduğunu, nasıl göründüğünü açıklayan bilge Paralipomenos'unu okumuş gibi. Akıllı, çalışkan ve aynı zamanda tutumlu olan birinin er geç büyük paraya ulaşacağını söylemek için filozofça yorumlar yapmaya hiç gerek yok. Ayrıca bu şaşılacak bir şey de değil. Ama biz doktorlar insan yaşamında banka hesabının büyüklüğünün faydası olmadığı günlerinde gelebileceğini çok iyi biliriz. Gerçekten de Kanitz'in başlangıçtan itibaren servetiyle birlikte bilgisini arttırmak yolundaki şeytani azmi ve isteğinden çok etkilendim. Geceleri tren seyahatlerinde, arabadaki her boş anında, lokantada, gezerken, hatta yürürken dahi okuyor, çalışıyor, öğreniyordu. Hukuk kitaplarını okuyor, ticaret kanunu kadar medeni kanunu da öğreniyordu. Kendi kendinin avukatı gibiydi. Profesyonel bir borsacı gibi Londra ve Paris borsalarını dikkatle izliyor, bir banker kadar yatırımları ve menkul değerleri biliyordu. Böylece yaptığı ticari işlerin boyutu günden güne büyüdü. Köylülerden çiftçilere, çiftçilerden arazi sahibi, büyük aristokratlara genişletti iş çevresini. Kısa sürede toplu ürün ya da orman satışlarına aracılık etmeye, fabrikalar kurdurmaya, konsorsiyumlar oluşturmaya, hatta ordunun tedarik işlemlerine aracılık yapmaya başladı. Artık siyah ceketi ve altın çerçeveli gözlüğüyle sık sık bakanlıkların bekleme salonlarında görülüyordu. Ancak hala, bu arada çeyrek, belki de yarım milyon kronluk bir servetin sahibi olmuştu. Buradaki insanlar onu mütevazı bir eksper olarak tanıyor ve sokakta Kanis'e rastlayınca onu isteksizce selamlıyorlardı. Ta ki o asıl darbeyi indirip tek bir vuruşla Lemmel Kanis'ten Herr von Kekesfalvey'i yaratana kadar. 16. ayrımın sonu. Sayfa 146.